Ayrım 9. Dostumun Kitabı. Anatole France. Sayfa 97. 11. Mersin Ormanı. 1. Çok zeki bir çocuktum ama 17 yaşıma doğru sersemin biri olup çıktım. O derece utangaçtım ki alnımda ter damlaları belirmeden ne selam verebilir ne de başkalarının yanında oturabilirdim. Kadınların varlığı beni bir çeşit telaş içine atardı. İsa gibi adlı kitaptaki davranış kurallarına harfi harfine uyardım. Bunu bana hangisinde olduğunu şimdi anımsamadığım küçük sınıflardan birinde öğretmişlerdi. Ben de Corneille'e ait olan bu dizeleri tuhafıma gittiği için ezberlemiştim. Özenle kaçın kadınlarla düşüp kalkmaktan. Bu yolla düşmanın öğrenebilir kusurunu. Salık ver birlikte Ulu Tanrı'nın iyiliklerine. Ruhları erdemleriyle güzelleştirenleri asla görmeksizin tez elvedayla sev hepsini ama Tanrı'nın varlığında sev. Gizemci yaşlı papazın öğüdüne uydum fakat isteyerek değil, ben kadınları yanlarında uzun süre kalmak koşuluyla görmek isterdim. Annemin dostları arasında birisi vardı ki onun yanında özellikle kalmak ve uzun uzun konuşmak isterdim. Bu genç yaşında ünlü olmuş ve ölmüş Adolphe Gons adlı bir piyanistin dul karısıydı. Adı Alice'di. Ne saçlarını, ne gözlerini, ne dişlerini görmüşlüğüm vardı. Dalgalanan, parıldayan, kıvılcım saçan, göz kamaştıran bir şey yakından nasıl görülür? Ama o bana bir düşten daha güzel ve doğaüstü bir parlaklıkta görünürdü. Annem parça parça ele alınırsa Bayan Gons'un hatlarında olağanüstülük bulunmadığını söylemeyi alışkanlık edinmişti. Annemin bu duyguyu ifade ettiği her seferinde babam inanmaz bir halle başını sallardı. Çünkü o değerli babada hiç kuşkusuz benim gibi yapardı. Bayan Gons'un hatlarını parça parça ele almazdı. Hatların teker teker şekli ne olursa olsun bütünlüğü hoştu. Anneme inanmayın. Bayan Gons güzel bir kadındı, emin olun. Bayan Gons beni çekerdi. Güzellik tatlı şeydir. Bayan Gons beni korkuturdu. Güzellik korkunç şeydir. Babamın misafirlerinin olduğu bir akşam Bayan Gons beni biraz cesaretlendiren sevimli bir halle salona girdi. Bazen erkeklerin arasında küçük kuşlara yiyecek atan bir gezici halini alırdı. Sonra birden gururlu biri kesilir, suratını asar, yelpazesini can sıkıcı bir yavaşlıkla sallardı. Ben bundan bir şey çıkaramazdım. Bugün tam olarak anlıyorum ki Bayan Gons güzel görünmeye özenen birisiydi. Hepsi bu. O akşam demin söylediğim haliyle salona girince herkese hatta en basitleri olan bana bile birkaç gülümseme kırıntısı fırlattı. Gözümü hiç ayırmadım ondan ve güzel gözlerinde bir hüzün ifadesi yakaladım gibi geldi bana. Bu beni perişan etti. Nedeni de biliyorsunuz iyi birisi olmamdır. Piyano çalması rica edildi ondan. Chopin'in içli ezgilerinden birini çaldı. Ben bundan daha güzelini hiç duymamıştım. Uzun beyaz parmaklarını, yüzüklerini çıkardığı parmaklarını göksel bir dokunuşla kulaklarımda dolaştırıyor sandım. Ezgi bitince elimde olmayarak onu yerine götürmeye gittim ve yanına oturdum. Göğsünden gelen kokuyla gözlerimi kapadım. Müziği sevip sevmediğimi sordu bana. Sesi içimi titretti. Gözlerimi açtım, bana bakıyordu. Heyecandan titredim. O bakışla kendimi kaybederek, ''Evet, beyefendi'' dedim. O anda yer yarılmadığına göre doğanın, insanın en büyük arzularına karşı ilgisiz olduğunu kabul etmek gerek. Geceyi odamda kendi kendime ''Aptal, kaba herif'' diyerek yüzüme yumruklar atarak geçirdim. Sabahleyin düşünüp taşındım, kendimle barışmadım. İçimden bir kadına diyordum, güzel, çok güzel olduğunu, piyanodan iç çekmeler, hıçkırıklar ve gözyaşları çıkarmasını bildiğini ifade etmek istedi, ona yalnızca ''Evet, beyefendi'' de. Bu, düşünce ifade etme yeteneğinden çok, akıldan yoksun olmak demektir. Piyanozya sen sakatsın, bir yerlerde görünme artık. Ne yazık ki gözden bütünüyle kaybolmama olanak yoktu. Sınıfta, sofrada, gezintide görünmem gerekirdi. Kollarımı, bacaklarımı, boynumu elden geldiğince sakladım. Yine de görünüyordum. Çok mutsuzdum. Arkadaşlarımla birlikteyken hiç olmazsa onlara yumruk atma, onlardan dayak yeme olanağı vardı. Kurtarıcı bir durumdur bu. Ama annemin dostları karşısında halim yürekler acısıydı. İsa gibideki davranış kuralının değerini anlıyordum. Özenle kaçın kadınlarla düşüp kalkmaktan. Kendi kendime ne kurtarıcı öğüt bu diyordum. Piyanoda büyük bir duyuşla içli bir parça çalarak, havada doyulmaz titreşimler yarattığı akşam Bayan Gons'tan kaçınsaydım, kaçsaydım ondan bana, müziği sever misin diye sormayacak, ben de ona, Evet, beyefendi demeyecektim. Bu iki sözcük, evet, beyefendi sözcükleri durmadan çınlıyordu kulaklarımda. O an aklımdan hiç çıkmıyor ya da daha doğrusu korkunç bir bilinç olgusu olarak öyle geliyordu ki bana, zaman birden duruvermiş ve ben düzeltilmesi olanaksız bu sözün söylendiği ana yapışıp kalmıştım. Pişmanlık değildi içimi kemiren. Hissettiğimin yanında pişmanlık hafif kalırdı. 6 hafta boyunca koyu bir hüzün içinde yaşadım. Bu sürenin sonunda annem babam aptallaştığımın farkına vardı. Aptallığımı tamamlayan bir şey varsa o da zeka bakımından ne kadar ataksam davranış bakımından o kadar çekingen oluşumdu. Genellikle gençlerin zekası serttir. Benimki eğilme bükülme nedir bilmezdi. Gerçek demek ben demek sanırdım. Yalnız kaldığım zaman yamandım, devrimciydim. Yalnızken ne kadar şen, ne kadar gamsız bir insan olurdum. O zamandan bu yana çok değiştim. Bugün çağdaşlarımdan pek korkmuyorum. Benden daha zekilerle, daha aşağıda olanlar arasında kendi yerimi elden geldiğince belirliyor ve birincilerin zekasına güveniyorum. Buna karşılık kendi kendim karşısında pek içim rahatlamış olamıyorum. Yalnız ben size 17 yaşıma ait bir öyküyü anlatıyorum. Anlarsınız ki bu çekingenlikle bu gözüpeklik savaşı beni büsbütün saçmalığa sürüklüyordu. Size söylediğim korkunç olaydan 6 ay sonra söz bilim öğrenimim de yüz akıyla sonuçlanınca babam beni tatile gönderdi. St. Patrick's'te çalışan, en alçak gönüllü ve en değerli meslektaşı olan yaşlı bir köy hekimine emanet etti beni. Ben işte oraya gittim. St. Patrick's, Normandiya'da sırtı bir ormana dayalı, iki yalı yer arasına sıkışmış bir plaja doğru tatlı bir eğimle yayılan küçük bir sahil köyüdür. Bu plaj o zamanlar vahşi ve ıssızdı. İlk kez orada gördüğüm deniz ve tatlı sakinliğiyle orman, ilkin bir çeşit kendimden geçmeye neden oldu. Sulardaki ve yapraklardaki belirsizlik, ruhumdaki belirsizlikle uyum içindeydi. Ormanda at koşturuyor, çakılların üzerinde yarı çıplak bir halde yuvarlanıyordum. Her tarafta sezdiğim, fakat hiçbir yerde bulamadığım bilinmedik bir şeyin arzusuyla doluydu içim. Bütün gün yalnızdım, durmadan ağlardım. Bazen yüreğim birdenbire öyle kabarırdı ki, öleceğimi sanırdım. İçim bulanırdı kısacası. Ama hissettiğim huzursuzluğa eşdeğer bir huzur var mıdır şu dünyada? Yoktur. Ağaç dalları yüzümü sıyıran orman tanıktır buna. Güneşin batışını seyretmeye gittiğim yalı yer tanıktır buna. Hiçbir şey, içimi kemiren acı kadar değerli olamaz. İnsanın ilk düşleri kadar değerli değildir hiçbir şey. Arzu, el attığı her şeyi güzelleştirir. Ama bilinmedik şeye karşı duyulan arzu, evreni güzelleştirir. Benim hayli kurnazlıklarım yanında olağan dışı saflıklarım da olmuştur hep. Eğer bir şair bana açıklamış olsaydı, iç huzursuzluğumun ve arzularımdaki belirsizliğin nedenini belki daha uzun zaman bilmezdim. Daha koleje başlar başlamaz şiirden zevk almaya başlamıştım. Ne mutlu ki bana bu zevkim hala sürüyor. 17 yaşımda Vergilius'a adeta tapardım. Öğretmenlerim açıklamasalar da çok iyi anlardım onu. Tatil günlerinde Vergilius cebimden eksik olmazdı. Biliz'in İngilizce bir Vergilius'u olurdu bu. Hala durur o kitap. Bir şey ne kadar korunabilirse o kadar titizlikle korudum onu. Her açışımda kurumuş çiçekler düşer arasından. Bu çiçeklerin en eskileri 17 yaşımda hem mutlu hem mutsuz olduğum o St. Patrick's ormanındandır. Bir gün biçilmiş otların kokusunu içime çeke çeke bu ormanın kenarından geçiyordum. Denizden esen rüzgar dudaklarıma tuz bırakırken yenilmez bir bıkkınlık hissettim, yere oturdum, bulutlara baktım uzun uzun. Sonra alışkanlıkla Vergilius'u açtım. Icus durus amor. Amansız bir aşkın zalim bir iç çöküntüsüyle perişan ettiği kimseler gider oraya. Gizemli ağaçlıklı yollarda saklanırlar, Mersin ormanı da gölgesini yayar çevreye. Evet, tanıyordum ben bu Mersin ormanını. O tümüyle içimdeydi benim ama adını bilmiyordum. Vergilius kendimi kötü hissetmemin nedenini bulmamı sağlamıştı. Onun sayesinde sevdiğimi biliyordum. Yalnız kimi sevdiğimi henüz bilmiyordum. Bunu ertesi kış Bayan Gons'u tekrar görünce anladım. Kuşkusuz siz benden daha ileri görüşlüsünüzdür. Sevdiğimin Alice olduğunu daha o zaman keşfetmişsinizdir. Şu yazgıya hayran olmaz mısınız? Sevdiğim kadın, karşısında gülünç duruma düştüğüm ve hakkımda kötüden de kötü düşünmesi gereken kadındı. Ne kadar umutsuzluğa düşsem yeriydi. Ama umutsuzluk moda değildi o zamanlar. Babalarımız çok kullanıp tüketmişlerdi onu. ne korkunç ne de büyük bir şey yaptım. Gidip eski bir manastırın harap kemerleri altına sığınmadım. Hüznümü çöllerde dolaştırmadım. Poyrazları da çağırmadım hiç. Yalnız çok mutsuz oldum ve lise bitirme sınavlarımı geçtim. Mutluluğum bile zalimdi. Bu, onu görmek, onu duymak ve o sevebileceğim biricik kadındır dünyada. Ben de onun dünyada gözünün görmek istemeyeceği tek erkeğim, diye düşünmekten ileri geliyordu. O, piyanoda bir şeyler çıkarmaya çalışırken, ben bir yandan sayfaları çevirir, bir yandan da beyaz ensesinde oynaşan hafif saçlarına bakardım. Ama bir kere daha, evet beyefendi, deme durumuna düşmemek için ona hiçbir şey söylememeye yemin etmiştim. Kısa bir zaman sonra değişiklikler oldu yaşamımda. Sözümü yerine getirmiş ama Alice'i gözden kaybetmiştim. 2. O yaz Bayan Gons'a dağda bir kaplıcada rastladım. Bana ilk ve en tatlı heyecanları veren güzelliğinin üzerinden yarım yüzyıl geçmişti. Ama bu geçkin güzellikte hala çekicilik vardı. Gençlik günlerimin yeminini saçları kırarmış olan ben bozdum. Ona, "Günaydın Bayan Gons," dedim. Ne yazık ki gençlik yıllarımın heyecanı bu sefer ne bakışlarımı ne de sesimi etkiledi. Çok zorlanmadan tanıdı beni. Anılarımız birleştirdi bizi. İkimiz de oteldeki bayağı yaşamı güzelleştirmede birbirimize yardım ettik. Kısa sürede kendiliğinden yeni bağlar oluştu aramızda. Acıların ürünü olması nedeniyle çok sağlam olacaktır bu bağlar. Her sabah güneş alan bir sıra üzerinde romatizmalarımızdan ve yaslarımızdan konuşurduk. Uzun görüşmeler için iyi konulardı bunlar. Oyalanmak için geçmişi de katıyorduk günümüze. Bir gün ona, "Ne kadar güzeldiniz," dedim, "ne çok hayranınız vardı." Gülümseyerek, "Doğru," diye yanıt verdi. "Artık yaşlı bir kadın olduğum için söyleyebilirim. Hoşa giderdim. Yaşlanmam konusunda beni avutan da bu anı oluyor." Hayli pohpohlayıcı sözlere konu oldum. Ama bütün o sözlerden hangisinin beni en çok duygulandırmış olduğunu size söylesem şaşar kalırsınız. Merak ettim. Peki, söyleyeyim öyleyse. Çok oluyor. Bir akşam küçük bir kolejli bana bakarken o derece altüst oldu ki, sorduğum bir soruya, "Evet beyefendi," diye yanıt verdi. Hiçbir hayranlık ifadesi bu, "Evet beyefendi," kadar gönlümü okşamamış, beni daha çok memnun etmemiştir. 12. Gölge. 20 yaşımda başımdan inanılmaz bir serüven geçti. Bir aile işini karara bağlamak üzere babam beni aşağı Maine'e gönderdi. 7 fersah ötede, Saint Jean'ın yoksul bir mahallesinde, 200 yıldan fazla bir zaman baba soyunu barındırdıktan sonra bomboş kalmış bir evi görmek için küçük, şirin bir kasaba olan Ermi'den bir öğle sonu yola çıktım. Ocak ayına girmek üzereydik. Sabahtan beri kar yağıyordu. Yüksek çitler arasından geçen yol yer yer çökmüştü. Çukurlardan kaçınmak için atım da, ben de çok zorluk çekiyorduk. Ama Saint Jean'a 5-6 kilometre kala yol biraz düzeldi. Çıkan rüzgara ve yüzümü kamçılayan kara karşın atı 4 nala kaldırdım. Karanlıkta yolun iki yanında ağaçlar yanımdan şekilsiz ve dokunaklı gölgeler gibi kayıp gidiyordu. Başları kesik, gövdeleri yumrular ve yarıklarla dolu bu kara ağaçlar korkunçtular. Aşağı Maine'de Emusi, içi boşalmış yaşlı ağaç, adı verilir bunlara. Saint Marcel'de bir mahalle papazının bir gün önce anlatmış olduğu bir olay yüzünden bende bir çeşit korku yaratıyorlardı. Papaz bana o ağaçlardan birisinin, Bocage yöresinde yaşlı bir ağacın, 200 yıldır tepesi kopuk, içi kule gibi boş bir kestane ağacının, 24 Şubat 1849'da bir yıldırımla baştan aşağı yarıldığını söylemişti. Yarığın arasından yanında bir tüfek ve bir tesbihle ayakta dimdik duran bir iskelet görülür. Bu adamın ayakları dibinde bulunan bir saatin üzerinde Claude Nozier adı okunur. Babamın büyük amcası olan bu Claude, kaçakçılık ve haydutluk etmiştir. 1794'te Chouannery. Fransa'da 1793'te başlayarak Cumhuriyete ve uygulanan din siyasetine karşı çıkan köylülerin ülkenin bazı bölgelerinde gerçekleştirdiği karşı devrim hareketi. Hareketi sırasında Gümüşbacak denilen Tretu'nun çetesine katılır. Cumhuriyetçiler tarafından ağır biçimde yaralanıp izlenmeye ve sıkıştırılmaya başlanınca gidip bu Emusen kovuğunda saklanır ve orada ölür. Ne dostları ne düşmanları nereye gittiğini bildirmişlerdir. İşte bu şekilde bir yıldırım sayesinde ortaya çıkarılır. Yolun iki yanındaki ağaçlar kayıp giderken ben onu düşünüyor, atımı daha hızlı sürüyordum. Saint Jean'a ulaştığım zaman karanlık iyice basmıştı. Tabelasının zinciri karanlıkta hazin hazin gıcırdayan hana vardım. Atımı kendim ahıra götürdükten sonra alçak tavanlı salona girdim ve kendimi ocağın yanındaki arkalıklı eski bir koltuğa attım. Bu şekilde ısınırken alevlerin ışığında han sahibi bayanın yüzünü seyredebildim. Korkunç bir acuze yüzüydü bu. Artık bir ayağı çukurda olan bu kadının suratında yıpranmış bir burun ve kanlı kapaklar içinde ölü gözler görülüyordu. Beni bir yabancıymışım gibi güvensiz bir tavırla inceliyordu. Bu nedenle rahatlaması için ona iyi bilmesi gereken adımı söyledim. Başını sallayarak artık nozihelerden kimseye kalmadığı karşılığını verdi. Bununla birlikte bana yemek hazırlığına başladı. Ocağa birkaç çalı parçası attı ve çıktı. Üzgün ve bıkkın, sözle anlatılamaz bir sıkıntının pençesine düşmüş bir haldeydim. Hiddetli, kara kara hayaletler gelip üzerime çöküyordu. Bir ara daldım, ocakta rüzgarın iniltilerini duymaya devam ediyordum. Sert rüzgar ocağın küllerini çizmelerimin üstüne savuruyordu. Birkaç dakika sonra gözlerimi açınca asla unutamayacağım bir şey gördüm. Odanın dip tarafında, kireçle beyazlatılmış duvarda hareketsiz bir gölge, bir genç kız gölgesiydi bu. Yandan görünüşü o kadar tatlı, o kadar saf, o kadar hoştu ki, onu görünce bütün yorgunluğumun, bütün üzüntümün tatlı bir hayranlık içinde eridiğini hissettim. Onu sanırım bir dakika süreyle seyrettim. Bununla birlikte hayranlığım az çok uzun sürmüş de olabilir. Çünkü gerçek süreyi ölçmek için hiçbir olanağım yoktu. Sonuçta bu kadar güzel bir gölgenin sahibini görmek için başımı çevirdim. Masanın üzerine beyaz bir örtü sermekle uğraşan yaşlı hancı kadından başka kimsecikler yoktu odada. Duvara baktım yeniden, gölge kaybolmuştu. O zaman aşk acısı gibi bir şey saplandı yüreğime. Uğradığım kayıp beni çok üzdü. Birkaç saniye tam bir açıklıkla düşündükten sonra, ''Anne, anne'' dedim, ''demin şurada kim vardı?'' Şaşırdım. Han sahibi bayan kimseyi görmediğini söyledi. Kapıya koştum. Lapa lapa yağan kar toprağı örtmüştü. Hiçbir iz yoktu karda. Anne, evde bir kadın olmadığından emin misiniz? Kendisinden başka kadın bulunmadığı yanıtını verdi. Peki ya o gölge diye bağırdım. Ses çıkarmadı. Bunun üzerine gölgesini gördüğüm bedenin yerini fizik kurallarına göre belirlemeye çalıştım ve o yeri parmağımla göstererek şuradaydı, şuradaydı diyorum size dedim. Yaşlı kadın elinde bir mumla yaklaştı, bakışsız korkunç gözlerini bana dikerek, ''Şimdi anlıyorum.'' dedi. ''Siz beni aldatmıyorsunuz. Siz gerçekten bir noziyesiniz. Sakın Paris'teki doktorun, Jean'ın oğlu olmayasınız.'' ''Amcasını, o kabadayı Reni'yi bilirim. O da kimsenin görmediği bir kadın görürdü. Bu fırıncanın karısıyla günaha giren şu an.'' Karşı devrimci şu an yer hareketine katılanlara verilen ad. Claude yüzünden bütün aileye Tanrı'nın verdiği bir ceza olmalı. Yanında bir tüfek ve bir tesbihle bir ağaç kovuğunda iskeleti bulunan Claude'dan mı söz ediyorsunuz? Delikanlı, tesbihin yararı olmaz ona. O kendini bir kadın için cehennemlik etti. Yaşlı kadın bana daha fazla bir şey söylemedi. Getirdiği ekmeğe, yumurtaya, yağ ve elma şarabına dokunmadım. Gözlerim durmadan gölgeyi gördüğüm duvarda dönüyordu. İyice görmüştüm onu. Ocağın ince, titrek ışığıyla mumun dumanlı aydınlığının doğal olarak ortaya çıkaracağı gölgeden çok daha açık seçikti. Ertesi gün, Claude ile Rene'nin bir zamanlar oturdukları ıssız evi gezdim, kasabayı baştan aşağı dolaştım, papaza sordum. Ama gölgesinde gördüğüm genç kızı bana tanıtacak hiçbir şey öğrenemedim. Bugün de yaşlı hancı kadının bu konuda söylediklerine inanmalı mı, inanmamalı mı bilmiyorum. Bokaj'ın çetin ıssızlığında bir hayaletin içlerinden çıktığım köylülere görünüp görünmediğini, yabani ve gizemci atalarımı sık sık ziyaret eden bu kalısal gölgenin düşçü çocuklarının karşısına yeni bir zariflikle çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Saint-Jean'daki handa noziyelerin senli benli cinini mi gördüm? Daha çok da o kış gecesinde benim payıma dünya nimetlerinden en iyisinin düştüğü ve bağışlayıcı doğanın bana armağanlarının en sevgilisini, düş kurma yeteneğini sunduğu haber verilmiş olmasın? 9. ayrımın sonu, sayfa 106.